Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
Bu program bir Avrupa Birliği projesi olan ENV.net projesi tarafından desteklenmiştir.
10 Eylül 2020 günlerden Perşembe, saatler tam 11 değerli dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Robin Tayar bu haftanın Yeşil Bülten'ini bizlere her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Bu hafta Açık Radyo dinleyicilerinin zaten çokça aşina olduğu bir konu ve bir gündem üzerinden birazcık iklim değişikliğine doğru çevireceğiz rotamızı. Dünya, tüm dünya ve tabii Türkiye COVID-19 salgını ile birlikte çok olağanüstü günler, aylar yaşıyor. Ve öyle gözüküyor ki öyle de devam edecek 2020 kalan günlerinde de. Hatta Türkiye özelinde ciddi vaka artışlarını tartışıyoruz COVID-19'da. İlgili olarak, salgınla ilgili olarak. Salgın biraz bu yıl özellikle gölgeledi ama aslında uzunca bir süredir bu anormal günleri, bu enteresan zamanları tartışıyoruz. Biz iklim değişikliği özelinde, yani bir gariplik var dünyada, olağanüstü şeyler oluyor dünyada ve o olağanüstü şeylerin önemli bir sebebi olarak da iklim değişikliğini biz yıllardır konuşuyor, tartışıyor, işaret ediyoruz. Bu tartışmaları Türkiye'de de dünyada da uzunca bir süredir yapan bir konuğumuz var bugün. Ondan aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz gün yaşanan ani sıcaklık düşüşlerini, 30 santigrat dereceyi bulan bazı bölgelerde ani sıcaklık düşüşlerini de vesilesiyle, onu da diyelim bahane ederek bir iklim değişikliği gündemine dönmek ve hem dünya hem Türkiye üzerinde bu gündemi konuşmak istiyoruz. Konuğumuzu ben sizlere tanıtayım hemen. Profesör Doktor Nusret Dalfes, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde ekoloji ve evrim ana bilim dalı çok yakın zamanda emekli olup hayatının en verimli dönemine giriş yapmış durumda hocamız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Çalışmalarınız da bir devam ediyor. Hatta sanıyorum önümüzdeki dönem en son konuştuğumuz şekilde sizinle Bilgi Üniversitesi'nde derslerinize de devam edeceksiniz. Tabii o dersler de olağanüstü koşullarda olacak yine.
Evet, maalesef onlar da online olacak, çevrim içi olacak. Ben tabii öğrenciyle yüz yüze olmayı çok seven birisiyim. Öyle o diyaloğun şeyi başka, sıcaklığı diğeri başka. Ama işte artık ona şu anda imkanımız yok. Ama umuyorum ki 6 ay sonra durum farklı olacak. Ondan eminim. Yani bu kadar aşı çalışmasının olduğu bir dünyada, tabii ilaç çalışması da var. Bu işin içinden bir şekilde çıkacağız. Ama insanları korkutan bu bir hani kötü bir örneğin ilk yani kötü bir gelişmenin ilk örneği mi kaygısı var. Ama o kaygının da şu anda böyle bir çok sağlam bir bilimsel zemini yok. Yani salgınlar devamlı olarak bizim artık gündemimizde olacak ve buna bir şey yapamayacağız falan şeklinde de bir karamsarlığa kapılmamak lazım ama bir şeyler var. Yani gezegende bir şeyler değişiyor ve bunun bir tezahürü olarak da karşımıza bir takım başka sürprizlerin de çıkması pekala mümkün.
Bu gezegende değişen şeyi de henüz tam olarak tarif edebilmiş değiliz sanıyorum. İklim değişikliği tabii daha net tarifleri yapılmış bir durum, bir fact ama bu değişiklik işte vahşi yaşama, insanın çok yoğun müdahalesi tartışılmaya başlandı. Mesela COVID-19. Doğru. Salgınıyla beraber zaten hep birazcık hatta mistik bir taraftan da doğaya hiç müdahale etmeyelim fikri, aklı da bir yerlerde yürüyordu. Doğadaki en zararlı canlı insan gibi benim katılmadığım tezler olmakla birlikte bunlar.
Yani bunlar
tartışmanın içinde değiliz ama.
Bu tartışmaların tabii ki bir anlamı var. Ama tabii eninde sonunda bizim şeyimiz hani yol göstericimiz bilim olmak durumunda. Ve bilimin bildikleri var ve şu anda bilmedikleri var. Biz iklim değişikliğine neden olduğumuzu biliyoruz ve son aşağı yukarı 30-40 yıldan beri iklim kayıtları pekala bizim farklı bir şeyler yaptığımızı gösteriyor. Ve bunlar hani iklim değişikliği inkarcılarının söylediği gibi bir takım doğal süreçler değiller. Doğal süreçler olmadığını aşağı yukarı 1960'lardan itibaren iklim modelleriyle gösterebiliyoruz. Burada insanın çok somut bir etkisi var. Ha, iklim değişirse ne olur? Bunun cevabını aramak kolay değil. Çünkü hani iklimin kabacasıyla fiziği, kimyası çok karmaşık ama o kadar da karmaşık değil. Yine en azından bir takım denklemlerini biliyoruz, yazabiliyoruz, çözebiliyoruz falan. Şimdi esas problem iklim değişikliğinin ekosistemler üzerine yapacağı etki. Ve ekosistemlerini anlama konusunda çocukluk safhasında ekoloji bilimi. Yani ekoloji bilimi iklim fiziğiyle, iklim dinamiğiyle karşılaştırıldığında çok çok çok daha genç bir bilim ve çok daha karmaşık sistemlerle uğraşıyor. Ve bu konuda çok da fazla bilgimiz yok. Ha, biraz şeyden umut ediyoruz. Geçmişe bakmaktan, geçmiş bizim için çok önemli. Hem iklim değişikliği için hem ekosistemlerin iklim değişine nasıl cevap verdikleri konusunda bizim için çok önemli bir şey. Geçmişteki ve geçmiş dediğim zaman son 150 bin, 160, 170 bin yıldan bahsediyoruz en azından. Orada neler olup bitti, ekosistemler nasıl cevap verdi? Bu bize tabii bir fikir veriyor. Fakat geçmişte olan değişikliklerle bugünün değişiklikleri biraz farklı nedenlerden olduğu için de bu bilgileri biraz temkinli kullanmamız lazım. Ama şöyle bir durum var. Yani bütün bu iklim değişikliği inkarcılarının artık ipliği pazara çıktı. Yani iklim değişikliği insan iklimi etkilemedi demek aslında şu anda biraz şeye giriyor. Yani salaklığa giriyor aslında. Bunun kibar bir terimi yok. Çünkü her şey gözümüzün önünde ve bilim bir yerlerde bu işi yapma konusunda. Onun için iklim değişiyor ve önümüzdeki 30 yılın iklimi geçmişteki 30 yıldan da farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Belki hani siz girişte şeyden bahsettiniz. Bu Denver'daki, ben Denver'ın yanındaki bir şehirde, Boulder'da uzun yıllar geçirdim. Ve oranın bu iklim, hava olayları, sürprizleri bana çok çok yabancı değil. Ama bu geçen gün olan olay aslında şey, yani sıra dışı bir şey. Fakat sıra dışı bir şeyi otomatik olarak ya işte bu iklim değişti de ondan oluyor demek o kadar da kolay bir şey değil. Yani o atama problemi dediğimiz şey iklim biliminde. Onu yapmak kolay değil. Ama şöyle bir şey var. Uç olaylar arasında işte kasırgaları falan da saymak mümkün. Bunların sıklıklarında ve şiddetlerinde bir artış olması bekleniyor. Ama dediğim gibi bu iklim biliminin en sağlam sonuçlarından bir tanesi değil ama bir şeylerin değişmekte olduğu kesin.
Daha sağlam sonuçlar var o halde. Yani iklim değişikliği.
Yani şöyle yani küresel ölçekte bir ısınma söz konusu. Bölgesel ölçekte bir takım yağış örüntülerinde bir takım değişmeler söz konusu. Ve tabii ki en yani Türkiye bağlamında konuşursak en yanlış söylenecek şeylerden bir tanesi işte bu hani NASA raporlarına göre Türkiye çöl olacak falan gibi bir takım ya işte gök kubbe kafamıza yıkılacak gibi söylemlerin içine girmek. Bunlar bence yanlış. Çok daha sofistike olmak zorundayız. Mesela Türkiye birden çok iklim bölgesi kapsayan bir coğrafya ve burada güneyde ve güneydoğuda ve güneybatıda olacaklarla Karadeniz bölgesinde olacaklar arasında çok yapısal farklar var. Mesela Karadeniz bölgesinde yağışların artması bekleniyor. Ya belki de uç yağış olaylarının daha sık karşımıza çıkması bekleniyor. Ama diğer taraftan da güneyde, güneybatıda bir kuraklık söz konusu olacak. Onun için yani iklim değişikliği Türkiye'nin farklı bölgelerini farklı etkileyecek. Bunun farkında olmak lazım ve böyle genel laflar etmemek lazım. Çünkü ayrıntıya bakmazsak, çünkü ayrıntıyla yaşıyoruz. Hayat ayrıntı demek. Karadenizli insanı için o yağışlar, o yağışların artışları hayatın etkileyecek şeyler. Ama işin ilginç tarafı, hemen bunu altına 5 defa çizeyim. İklimle, hava olaylarıyla başımızın belaya girmesi için bunlarda bir değişiklik olmasına gerek yok. Bizim kendi yaşadığımız ortamda yaptığımız bir takım değişiklikler, yani yanlış çevre kullanım politikaları sonunda bizi çok daha kırılgan hale getiriyor. Yani bunun çok basit bir örneği bu Karadeniz'deki akla durgunluk verecek olan bu mikro HES çılgınlığı. Çünkü yani Ürküt'ün kurbağaya değmeyecek enerji açısından. Enerji, yani yenilenebilir enerji diye. Bu yenilenebilir enerji lafı da bir günah çıkarma şekli haline geldi. Ben buna çok karşıyım. Yani orada binlerce HES projesiyle tamamen Karadeniz ekosistemleri, ki bunlar çok kırılgan ekosistemler. Yani Karadeniz'de hiçbir şey yapmasanız bile insanlar toprak kaybasıyla, heyelanla falan çok çok karşı karşıya geliyorlar. Ve o bir avuç toprağa ve o derelerin suyuna muhtaç bir şekilde tutulmaya çalışıyorlar tırnaklarıyla. Siz gidiyorsunuz orasını, her tarafı dağıtıyorsunuz. Ve ondan sonra da işte şey oldu, sağanak yağışlar geldi, her tarafı taş toprak bastı. E tabii o kadar siz bitki örtüsüyle oynarsanız ne olmasını bekliyorsunuz? Yani bunun için iklimin falan değişmesine gerek yok. Siz ekosistemleri tahrip ederseniz bunun bir sonucu var. Ve yazık yani, hani akıl almaz bir şey. Yani bu çok büyük bir, hani dini inancı olanların terimiyle konuşursak çok büyük bir günah. Dini inancınız yoksa da büyük bir salaklık. Yapılacak bir şey değil bu. Fakat bunun ilginç başka bir tarafı var. Bu mikro HES'leri yapanlar gidiyorlar karbon kredisi almaya çalışıyorlar. Yani işte bak, biz yenilenebilir enerji kaynağı üretmeye çalışıyoruz. Enerji şey için, elektrik enerjisi için. Bize o zaman işte karbon emisyonlarını azaltmış olduk. Onun için bize buradan bir pay da verin falan şeklinde. Akıllara durgunluk verecek bir tablo yani.
Evet, aslında iklim değişmese bile bizim sizin güzel tarif ettiğiniz şekilde doğaya yaptığımız müdahaleler ağır sonuçlar doğuruyor. İklim değişikliği bu sonuçları çok daha ağırlaştırma riskini barındırıyor.
Aynen. Evet. Bunun farkında varması lazım insanların. Yani bizim şey için de aynı şekilde söz konusu. Yani Türkiye'nin kendisini beslemesi lazım. Yani tamam, interconnected bir dünyada yaşıyoruz. Oradan buraya bir sürü adını duymadığımız bir takım sebzeler, meyveler yemeye başladı insanlar Türkiye'de falan, ama gene de temel besin maddelerini bu coğrafyada üretmek zorundayız. İklim değişince tabii ki bir besin üretiminin başı belaya girer, ama hiç ona gerek yok. Şimdiye kadar yapılan yanlış tarım politikalarıyla, ama çok yanlış tarım politikaları. Yani bana sorsanız Türkiye'nin en büyük derdi nedir deseniz, orta uzun vadede, ben tarım derim. Ve tarım iklim problemi değil birinci derecede. Tarım bir yerde kötü yönetim, kötü tarım politikaları, işte bu akıl almaz şeyler oluyor bu tohumlarla ilgili falan. Buna insanların çok küçük bir kısmı tepki gösteriyor, ama bir kısmı da afallamış vaziyette, biz ne yapacağız bu işi diyor. Ve Türkiye kendisini doyuramayan bir ülke haline geldi, ki biz yani ders kitaplarında şey yapardık. İşte Orta Anadolu'dan bahsederken tahıl ambarı diye bahsederdik falan. İşte bunlar genellikle yağmurla beslenen bir takım agroekosistemlerdi falan. Sonra bu acayip bir şeker pancarı furyası ortaya çıktı. Ve oradaki Konya Ovası'ndaki falan suyu tüketti. Hani Konya Ovası'nın suyu bitti, bu sefer gittiler Göksu'nun suyundan oraya su nakletmeye kalktılar falan. Böyle gariplikler yapıldı. Yani benim kendi eğitim hayatı, ki uzun bir zaman tabii aslında. Yani bundan 60 sene öncesine itibaren başlayan bir eğitim hayatı. O eğitim hayatı başında öğrendiklerimizle bugün karşımızdaki tablo birbirinden çok farklı. Ve iyiye doğru gitmedi bu hikaye. Yani Türkiye bir sürü açıdan tarım sistemi olarak da hem dışa bağımlı oldu, hem yetersiz ve kırılgan bir tarım sistemi ortaya çıktı. Onun için o bakımdan başımız belada.
Evet, başımızın yani belada olduğunu işte siz bahsettiğiniz kuruyan göllerle aslında konuşuyoruz. Bir anda sel gibi olaylar yaşadığımızda tekrar aklımız belki bir anlığına başımıza geliyor ve bunları konuşmaya başlıyoruz. Ama genel politikaya sirayeti çok da mümkün olmuyor. Hatta bu konuda geliştirilen politika araçlarını bile, sizin de söylediğiniz gibi karbon kredileri gibi politika araçlarını bile olabilecek en kötü şekilde kullanmaya, onları en kötü biçimiyle hatta hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çok yakın zamanda Karadeniz'de bir sel felaketiyle döndük. Tekrar sizin de açtığınız o tartışma gibi HES'leri konuşmaya başladık. Ama bir yandan bütün HES projeleri de, yeni HES projeleri de geliyor, önümüze devam ediyor. Peki bu birazcık bu büyük, yani gezegen ölçeğinde konuşmaya çalışırsak, vesile yaptık. Benim aklıma hemen sizin düşmenizin sebebi olan şu son olay. AccuWeather'ın verileri şunu gösteriyor. 1872'de kaydedilmiş ani sıcaklık düşüşleri var. Sonrasında devamında o devam eden 20 yıl boyunca da aslında birkaç kez daha kaydedilmiş, 79, 86, 88 gibi. 2015'te de yine Denver bölgesinden bahsediyoruz. 2015'te de yine benzer bir düşüş yaşanmış. Bunu bazı araştırmacılar Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklık artışlarına bağlıyorlar.
Yani şöyle bir şey var tabii, yani iki şeyi birbirine bağlamak için bunlarla çok ciddi bir şekilde model çalışması lazım. Hatta model çalışmasının ötesinde biz iklim modellerini çalıştırıyoruz ama onları ne ürettiğine çok fazla alıcı gözle de bakamayabiliyoruz. Onu biz kendimize yaptığımız eleştirilerden bir tanesi. Şimdi bu perspektifte baktığımızda özellikle kutuptaki havayı orta enlemlere doğru taşıyacak ki Denver bildiğim kadarıyla İstanbul'un, hatta belki İstanbul'un enleminden de biraz daha düşük bir enlemdedir. Ondan sonra bunlara bakmıyoruz. Ama şöyle bir şey var, yani bir tek bu olaylara bakaraktan iklim değişiyor demek kolay değil. Ama diğer şekilde bunlara bir takım model şeyleriyle, sayısal bir takım deneyler yaparak kutup bölgesindeki ısınma, ki bu o bir gerçek. Onun Amerika'nın ortalarına bu hava sistemlerini getiren yapıya nasıl etkilendiğini de araştırmamız mümkün. Ama şunu söyleyeyim, yani ben aşağı yukarı ne kadar bir 8-9 yıl falan şeyde yaşadım. Bu Denver bölgesinde, tam Denver'da değil ama onu biraz daha yükseğinde ve yanında bir yerde, ki orası da etkilendi aynı şekilde, Boulder'da yaşadım. Buralarda bu tip sürprizlerle karşılaşırsınız. Yani günlük güneşliktir, ondan sonra Mayıs'ın ortasında bakarsınız etrafı kar kaplamış. Bu tip şeyler oluyor. Ama tabii kabul etmek lazım ki buradaki o sıcaklık düşüşü çok sık rastlanan bir şey değil. Bu derecedeki bu sıcaklık düşüşü çok rastlanan bir şey değil. Fakat şunu söyleyeyim, oradaki sistem, orası da yani bu tip şeylere de biraz hani alışık yer desem doğru olur. Bu hayatı çok çok kötü o anlamda etkilemiş olduğunu düşünmüyorum. Yalnız Amerika'da yalnız Denver değil, başka yerlerde de bunlar yaşandı. Benzer olaylar yaşandı son birkaç günde. Ve orada da bunların sonuçlarını insanlar yaşamaya başladılar. Fakat bu geçici bir şey. Önemli olan burada şöyle bir şey var. Yani karşımıza çıkacak bir takım sürprizlere hazır mıyız, değil miyiz hikayesi var. Yani Türkiye'de biliyorsunuz İstanbul'da yarım saat şey yağar, ne derler, yağmur yağar, bir sağanak olur. Ondan sonra İstanbul felç olur. İstanbul'un felç olmasının nedeni de o yağan yağmur değildir çoğu zaman. Yani Boğaz'da giderken görürsünüz, yolun hemen yanında deniz vardır. Fakat denize o gelen yağışı tahliye edecek olan altyapı doğru dürüst yapılmamıştır. Veyahut da en kötüsü açık bir şekilde bir takım sel baskını olabilecek yerlere yerleşmeler yapılmıştır. Siz giderseniz böyle bir takım çukur alanlara, bir sağanakta çok aşırı bir yağmur olayında oranın su toplayacağını bildiğiniz yerlere gidip de yerleşmeler yerleştirirseniz, orada insanlar yaşarsa, ondan sonra kalkıp da ya sel oldu, neden başımıza bunlar geldi diye düşünmeyin. Yani yaşanmaması gereken yerde yaşıyorsunuz. Onun için garibim iklimin buna yapacağı bir şey yok. Yani siz yanlış yerde yaşıyorsunuz. Bunu çok önemli. Yani bu hava olayları ve bunların bu olaylar iklim değişmese bile bunların her zaman bir takım ekstremleri, uç durumları oluyor. Onlarla karşılaşacağınız şekilde, ki bunların tekrar aralıkları da belki giderek kısalıyor. İklim değişikliği o şekilde kendisine tezahür ediyor. Bunlarla baş edecek şekilde bunlara farkında olarak yerleşmeleri, kentsel planlamayı yapmazsanız başınız belaya girecek. Yani biliyorsunuz burada neler oldu İstanbul'da o açıdan bakarsanız. Onun için bilmiyorum.
Dönüp dolaşıyoruz aslında, doğru politika yapmaya geliyoruz ve dayanıyoruz. Ne kadar politik bir mesele olduğunu iklimin de aslında biz bu yayınımız süresince bile sıkça vurgulamış olduk evet. Sayın Hocam.
Evet.
Bu süreçte yani bizim yine bu programımızın temel konusu hep çevre, ekoloji alanında yerel mücadelelere biz sık sık yer veririz. Çünkü insanların tepkisiyle aslında biz belki yapılacak daha yanlış politikaları, atılacak daha yanlış adımları engelledi Türkiye'de insanların tepkisi. Buna çok yakın zamanda pek çok kez şahit olduk. Sizin de son yıllarda başlattığınız ve hala da devam ettiğiniz bir çalışma var. Bu son bölümümüzde biraz ona da değinelim istiyorum. Vatandaş bilimi deniyor galiba, değil mi?
Evet.
Fenoloji. Bir fenoloji gözlem ağı kurdunuz. Hatta
kurmaya çalışıyoruz desek galiba doğru olacak. Hı-hı. Hani biraz böyle hani derler ya, Türk gibi başlayacaksın, Alman gibi yapacaksın, İngiliz gibi bitireceksin. Biz Türk gibi başladık ama Alman gibi yapma konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Orada problemimiz var.
Neden fenoloji önemli demek? Peki bu vatandaş bilimi?
Vatandaş bilimi çok genel bir tabir. Yani vatandaş bilimi meraklı bir takım insanların bilim üretme sürecine katkı vermeleri demek. Çok genel bir terim bu. Bunu sosyolojide de kullanabilirsiniz. İşte tarımda da kullanabilirsiniz. Benim ilgilendiğim gibi fenoloji ki birazdan tarif edeceğim. Orada da kullanabilirsiniz. Çok çeşitli şeylerde. Yani vatandaşın bilimsel süreçte bilim insanlarına destek çıkması, onların yapamayacağı ölçekli yaygınlıkta ve süreklilikte bir takım gözlemleri yapmaları ve aynı zamanda bunu yaparken tabii bu iki yönlü olması gerekiyor. Bu vatandaşta da o gözledikleri şeye karşı bir farkındalığın oluşması. Bakın burada altını çizmem gereken sözcük farkındalık. Şimdi fenoloji lafını kimse öyle her Allah'ın günü duymadıkları bir laf. Fenoloji fenomen gibi bir kökten geliyor. Yani bir takım şeylerin ortaya çıkmasıyla ilgili bir Yunanca sözcükten geliyor. Bu şöyle bir şey. Bitkilerde ve hayvanlarda biliyoruz ki mevsim ilerledikçe yıl boyunca hayvanların da veya bitkilerin de bir takım aşamaları var. İşte tomurcuklar oluyor, ondan sonra yapraklar çıkıyor, oradan çiçekler oluşuyor, meyve oluşuyor, tekrar yapraklar düşüyor falan gibi bitkilerde bunlar var. Hayvanlarda da göçler görüyoruz. Yer altına girme, yer üstüne çıkma gibi olaylar görüyoruz. Bunların hepsi bir yerde o mevsimlerin akışı içinde olan şeyler. Şimdi bizim ilgilendiğimiz şey gerek hayvanlar için gerek bitkiler için bu zamanlamada bir takım oynamalar, kaymalar oluyor mu? Biz tabii en kolayı önce seçtik ve dünyada da öyle yapılıyor. Bitkilere bakmak. Çünkü mesela kuşlara bakılıyor Türkiye'de, onu da söyleyeyim ayrıca. Yani Türkiye'de kuş gözlemleri oldukça sağlam bir zeminde. Buna biraz da kelebek de eklendi sonra ama kuşçular Türkiye kuşçuları bayağı ciddi çalışan bir grup ve ciddi bir takım veri tabanları var. Onun için o konuya girmeyeceğim. Bitkilerle ilgili gözlemler. Şimdi burada yapmak istediğimiz şey şu. Bir tane bir akıllı telefon uygulaması yapmaya çalışıyoruz ki o da işte tamamlanmak üzere ama tamamlanıyor bir türlü bitmiyor. Neyse onu yaptığımız zaman bu uygulamayla diyeceksiniz ki mesela mahallenizde bir ağaç var. Bir meyve ağacı veyahut da işte bir çalı var. Onu gözlemeye başlayacaksınız. Onu hani bir yerde evlat edineceksiniz. Ondan sonra onun üzerine gidip arada sırada uğrayıp oraya onun üzerinden bir takım gözlemler yapacaksınız. Ve o gözlemleri de akıllı telefon aracılığıyla bize bildireceksiniz. Bizim veri tabanlarına girecek. Şimdi bunu şöyle düşünün. Aynı türden bir ağacı veyahut da bir çalıyı. Çalı diyorum çünkü böyle hani elle tutulur, gözle görülür bir bitki olması lazım. Bunu Türkiye'nin genelinde gözlediğiniz zaman ne zaman işte tomurcuklar çıkıyor, ne zaman yapraklar oluşuyor, ne zaman çiçek açıyor bunu gözlediğiniz zaman ve bu kayıtları bir ana veri tabanına gönderdiğiniz zaman o zaman çok önemli bir bilgi ortaya çıkıyor. O da bir yerde o bitkiyi siz bir iklim gözlemcisi olarak kullanmış oluyorsunuz. Ve bunu çok popülerdir yani işte bu sene erguvanlar erken açtı gibi veyahut da bu tip söylemlerle devam. Çünkü erguvan diyorum ben boğaz sırtlarını çok seven birisiyim. Ondan sonra bu tip gözlemler zaten insanlar arasında yapılıyor. Fakat bunların kayda geçmesi, bunu iş edinmiş bir takım insanların belli bir bitkiye bakarak, belli bir bitki bireyine bakarak bunları kayda geçirmesi ve bunu Türkiye'nin genelinde yapması bize çok değerli bir bilgi verecek. Bilgi toplanmasına neden olacak. Onun için bu projeyi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ve tabii bu iki yönlü bir kazanç. Çünkü yani bir lise öğrencisinin veyahut da bir emeklinin veyahut herhangi bir kimsenin gidip de bir ağaca alıcı gözle bakmasının getirdiği bir doğa farkındalığı var ki o da bunun artı değeri. Yani bir tarafta kazan gazan bir proje bu. Bilim dünyası çok önemli bir takım bilgiler toplamış oluyor. Aynı zamanda da insanlarda o gözlemi yapan insanlarda muazzam bir doğanın ritmiyle ilgili bir farkındalık oluşuyor. Onun için güzel bir proje. Umuyorum ki işte yakın bir sürede devreye sokacağız ki bunu da yine Açık Radyo'nun aracılığıyla mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye duyurmaya ve katılıma davet etmek fikrim var. İnşallah onu günün bir yaparım. Yakın bir gelecekte yaparız diye düşünüyorum.
Kolaylıklar hocam. Umuyorum ben de çalışmalarınızı istediğiniz gibi devam ettirip sonuçlandırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum ben katkılarınız için, vakit ayırdığınız için ve kıymetli değerli.
Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Açık Radyo'nun bir destekçisi ve takipçisi olarak çok seviniyorum her seferinde Açık Radyo'da bir katkı yaptığımda.
Sağ olun, var olun. Sizin sesinizi duymak da çok hoştur Radyo'da hocam. Sağ olun. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Nusret Dalfes konuğumuzdu bu hafta Yeşil Bülten'de. İklim değişikliği gündemine doğru şöyle bir döndük, hatırladık pek çok konuyu ve Nusret Hoca'nın değerlendirmeleriyle aslında evet, değişen bir iklim var ama bunun değişmesine sebep olan politikalar asıl değişmesi gerekenler. Bunları bir kez daha hatırlamış, anmış ve konuşmuş olduk farklı taraflarıyla. Programı kapatıyoruz bu haftalık. Kapatmadan da destekçimiz Akın Akınsal'a teşekkür edelim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı. Bu program bir Avrupa Birliği projesi olan ENV Net projesi tarafından desteklenmiştir.